Ayrım 13.
New York süt mavisi, Moskova nefti yeşil, Atina kum rengi, Prag gül kurusu, Madrid kızıl, Parma sarı, Amsterdam kurşuni, Ankara boz, Paris ebruli pembe, Oslo gri, Berlin sincabi, İstanbul ta Bizans'tan beri erguvan rengiydi. Kimisi yeni biçilmiş çimen, kimisi yosun ve balık, kimisi çürümüş yaprak, yasemin, lağım, is, ıhlamur, leylak, kimisi yağmur, kar, kimisi kan, karanfil, mandalina çiçeği, deniz, yanmış yağ, zeytin küspesi, kimisi gül, kuru ot, günlük, küf, ringa balığı, şebboy ve hepsi anıların kokusuyla kokardı. Şehirlerin insanın yüreğine saplanan hançerleri de olduğunu bir akşam vakti alacakaranlıkta İstanbul'u seyrederken fark etti. Gökyüzü ve deniz lacivert zemin üzerine turuncu eflatun çizgilerle harelenmişti. Kuleler, kubbeler ve minareler aydınlatılmış, ışıklar alacakaranlıkta göz kırpmaya başlamıştı. Bu şehir içimi acıtıyor, yüreğime bir hançer gibi saplanıyor derken ağdalı bir söz, süslü bir mısra peşinde değildi. Boğaziçi Köprüsü'nün bir yanda Sarayburnu'nu, Galata'yı, Üsküdar'ı, Kız Kulesi'ni, adaları, öte yanda Karadeniz'e doğru kıvrıla kıvrıla uzayıp giden, hisarlarla bölünen boğazı en güzel gören noktasında ağzından bir çığlık gibi çıkmıştı bu sözler. O anda şehir gerçekten de göğsünün ortasına bir hançer gibi saplanmış, içinde anlatılmaz bir acı duymuştu. Yıllar boyunca geçmişe özlemin, dönüş umudunun simgesi, anıların ve kaçaklığın sığınağı, yabancı istasyonlarda beklenen ve hiç gelmeyen trenlerin son durağı olan şehir. Ara sokakları, kaldırım taşlı yokuşları, lodosun dövdüğü iskeleleri, çiçeğe durmuş erguvanları, sokak kedileri, güvercinli cami avluları, aç martıları, gürültülü pazarları, fıstıkların arasından yükselen dolunayları, köprü altı balıkçıları, gölgeli bahçeleri, malta eriği ve pembe reçel gülü kokan ahşap konakları, cıvıl cıvıl fabrikaları, çamurlu gecekondu mahalleleri, mal ve zenginlik fışkıran ana caddeleri, Bizans mozaikleri, Osmanlı çinileri, tepeleri, varoşları, ölülerin kan izlerini taşıyan meydanlarıyla İstanbul. Bu şehir içimi acıtıyor. Sevdiğim bütün şehirler içimi acıtıyor. En çok da burası. Göğsüne saplanan bıçağın acısını unutmak için diz boyu karlara bata çıka, uzaklardaki bir başka şehre uzanıyor. Süt mavisi gökten sızan ışıkların altında parıldayan kar gözünü kamaştırıyor. Geniş caddeler, ağaçlar, görkemli binalar, gökdelenler, her şey bembeyaz. Nehir donmuş, hayat durmuş, soğuk ve kar şehri teslim almış. 92. sokaktaki soya yağı, is, kızarmış tavuk kokan bir Yahudi otelinin 12B katındaki küçük daire hiçbir yere bakmıyor. 13'ün uğursuzluğuna inananları ürkütmemek için ne asansörlerde ne de otelin başka bir kaydında 13. kat var. 12B'den 14'e atlanıyor. Dışarı açılabilen tek pencereden sadece bir avuç gökyüzü ve bulutlar görünüyor. Bir de lapa lapa yağan kar taneleri. Buraya, dünyanın merkezi denen bu muhteşem ve ürkütücü kente, kopamadığı bir aşkın peşinden gelmiş. Henüz çok genç. Kapitalizmin payitahtı için tehlike sayılmıyor. Kentin kapıları ona kapalı değil. Ama 13. kattaki bu otel odasında umutsuz ve umarsızca sarıldığı tükenmiş bir sevginin, hayır tutkunun, bütün yolları kapalı. Odada gündüzleri de ışık yanıyor. Otelin hemen altındaki tütüncüden aldıkları karınlı şişelerdeki ucuz Kaliforniya şaraplarını tüketiyorlar. Durmaksızın tuzlu Amerikan fıstığı, cips ve elma yiyor. Adamı sevişmeye zorluyor ve her sevişmeden sonra yalnızlığı, umarsızlığı, kederi artıyor. New York'ta kar yağıyor. Şehir kar altında. 92. sokaktaki Yahudi otelinin 13. katındaki, her yanına sigara kokusu sinmiş karanlık odada birbirlerini ama en fazla da kendini tükettiğini biliyor. Sonraki yıllarda nice aşkları, nice ayrılıkları arkasında bıraktığında o şehri ve o odayı biraz utanç ve çok çok özlemle hatırlayacak. Öyle sonsuz bir tutkuyla, kendi benliğini yok ederek, yalnızca tutkuyu yaşayarak, gelmişten, gelecekten, hayattan gerçekten koparak sevebildiği için ve bir daha bunun tekrarlanmayacağını bilmekten doğan hüzünle şehri yüreğinin ve anılarının derinliklerine yerleştirecek. Adam orada, küçük odanın bir köşesinde, okumadığı bir kitabın sayfalarını çevirerek vakit geçiriyor. Kar her yanı kaplamış olmasa çıkıp gidecek, Kaçacak ama gidemiyor. Elini sevdiği adama uzatsa dokunabilir. Dudaklarına eğilip öpebilir. Onu sevişmeye zorlayabilir. Ama adamdan alabileceğinin hepsi o kadar işte. Oysa o her şeyi istiyor. Bu odada biraz daha kalırsa çıldıracak. Şu masanın üzerinde duran makası göğsüne saplayacak ya da hiçbir yere açılmayan o pencereden aşağı atlayacak. Ani bir kararla paltosunu, çizmelerini giyiyor. Başına bir yün atkı sarıyor. Asansör yine bozuk. Karanlık merdivenlerden 13 kat aşağı iniyor. Otelin kapısındaki karlar kürenmiş, bir kişinin zar zor geçebileceği karlı bir yol açılmış. Yol sadece köşedeki tütüncüye kadar gidiyor. Ama küçük dükkan kapalı. Dizini aşan karlara bata çıka nehre doğru yürüyor. Nehir boyunca uzanan ağaçlıklı park, beyaz bir masal ülkesine dönüşmüş. Ağaçların beyaz dallarına buzlar asılmış. Süt mavisi bir sisin arasından köprüler ve gökdelenler görünüyor. O günden sonra New York, beyninin kayıtlarında ebediyen süt mavisi oluyor. Ayaklarının dibine bir sincap düşüyor. Kuyruğu karlar arasında dalgalanıyor. Bir sıçrayışta karla kaplı banklardan birinin üstüne atlıyor. Kızıl kara gözleriyle yüzüne bakıyor. Paltosunun cebinde yer fıstığı kırıntıları var. Avcunu alıp sincaba doğru uzatıyor. Sincap hiç korkmuyor. Fıstıkları hızla yiyip bitiriyor. Sincabın yakınlığı yalnızlığına ilaç gibi geliyor. Ağaçlıklı parklarla dolu büyük kentlerin sincaplarının evcil olduklarını, insandan korkmadıklarını öğreniyor. Tıpkı küçük prensin tilkisi gibi. Benim de evcil bir sincabım var artık. Seviniyor, umutsuzluğunu unutuyor, hayata dönüyor. Yıllar sonra, bu kez içinde aşk acısı değil, başka acılar, başka tutkular, başka kederlerle sürgün şehirlerinde dolaşırken, yeni sincaplarla dostluk kuracak, korkularını, kederini başka sincaplarla paylaşacak, henüz bilmiyor. Ne kadar zaman geçti aradan, kaç saat, gece oluyor. Sincap çoktan gitti, ortalık kararıyor. Karların ortasında, koca şehirde kalmış tek ve son insan gibi, hangi filmde o kumsalda olmalı, son insanın kaldığı kent New York değil miydi? Birinin, hayır birinin değil, adamın gelip kendisini bulmasını istiyor, kimse gelmiyor. New York süt mavisidir. Kızgın soya yağı, sigara, kar kokar. New York'u cadde cadde, sokak sokak, gün gün, duygu duygu hatırlıyor. Yenildiği ilk aşkta, uzatmaları oynamakta direndiği o eşsiz ve korkunç kent. Çin şehrinin küçük, loş, esrarengiz dükkanlarının raflarına dizili çay kutuları, şifalı bitkiler, yağlar, pirinç çanakları, yoğun esrar, enfiye kokusu, fenerler, şemsiyeler, takkeler. Çince yazılar ve gerçek Çinliler. İtalyanların sarımsak tozu ve domates salçası kokan pizzacıları. Siyah Harlem, Porto Rico mahallesi, dünyanın en ışıklı, en görkemli vitrinleriyle 5. cadde, yerini yadırgayan bir Avrupa Orta Çağ şatosu, paranın yaşanmamış bir çağı bile satın alabileceğinin simgesi, pornocuları ve inanılmaz mal çeşitliliğiyle 42. sokak, kızılderili totemleri, dinozor fosilleri, sürgündeki Guernica, Firavun mezarları, dev kitapçılar, çiçek çocuklar, hippiler, sincaplar, ortasından küçük ırmakların aktığı parklar, ışıklı dev panolar, pahalı kürkleri köpeklerinin elbisesiyle bir örnek olan, filmlerden fırlamış güzel kadınlar, Brooklyn'in yoksul evleri, evcil ve aç sincaplar, 13. katı atlayan oteller, ilk bakışta denizin görülemediği liman, deniz kadar geniş nehir, New York. Kentte sadece 3 günü var. Ayrılığı konuşmuyorlar. Bir mucize bekliyor. Biletini iptal ettim, gitme kal diyecek örneğin. Ya da birlikte dönelim diyecek. Belki de yine kar yağacak. Bütün yollar, bütün havaalanları kapanacak. Oysa mevsim bahar. Parklardaki bütün ağaçlar çiçek açtı. Sincaplar daldan dala atlarken bahar çiçeklerini havaya savuruyorlar. Yeşil çimenlerin, mermer basamakların üstüne serilmiş hippiler, yüzlerine, boyunlarına, kollarına rengarenk çiçekler çizmişler. Tıpkı kaybetmeyi henüz öğrenmemiş, ayrılmayı bilmeyen bir ilk aşk tutkunu gibi, bu şehirde bir kere tutuldu mu insanın peşini bir daha bırakmıyor. Ayrılığı konuşmuyorlar. Geçen her saati, her dakikayı yoğun yaşamaya çalışıyorlar. Onları ayıran şeyin ne olduğunu artık ikisi de bilmiyor. Nedensiz olduğu için çaresiz bir ayrılık bu. Çaresizlik aşkı ve tutkuyu büyütüyor. Çok içiyor. Şehri, aşkı ve acıyı alkolün sisli prizmasının ardından seyrediyor. Birlikte Harlem'e dalıyorlar. Kimisi dost, kimisi tehditkar zencilerin arasında uzun sarı saçlarıyla bir nişan tahtası gibi dolaşıyor. Adam oradan heykel gibi bir kara derili kadın getiriyor otel odasına. İki kadını da çırılçıplak soyup tablo gibi karşısına oturtuyor. İtiraz etmiyor, utanmıyor. Kara derili kadınla aynı fotoğrafın negatif ve pozitifi gibi tıpatıp benzeştiklerini düşünüyor. Kendini negatifin aynasında görüp beğeniyor. Hiç bu kadar güzel olmamıştım. Üçlü sevişiyorlar. Zevk alıyor ve bunun son olduğunu, noktanın konduğunu, uzatmaların bittiğini anlıyor. Cebine fındık fıstık doldurup arınmak için sincaba koşuyor. Nehir boyundaki bütün ağaçların altında durup bekliyor, sincap gelmiyor. Kalabalık caddeleri, sidik kokulu metro istasyonlarını, bakımlı parkları, zengin çarşıları aşıp dev bir dinozor fosilinin altına sığınıyor. Çepeçevre akvaryumlarda yüzen köpek balıklarının arasında küçücük kalıyor. Kaç yüz bin, kaç milyon yıl öncesinde olduğunu bilmiyor. İlk insana, ilk aşk acısına, ilk kente varmaya daha yüz binlerce yıl olmalı. Bunu düşünmek iyi geliyor, içini rahatlatıyor, temizliyor. Yıllar sonra yine böyle çaresiz olduğu bir gün Ankara Kalesi'ne tırmanacak, başını Hitit kabartmalarına, Asur heykellerini dayayıp ateşini mermerlerin serinliğinde söndürecek, henüz bilmiyor. Fosillerin, mermerlerin, tarihin derinliklerinin, zamansızlığın, doğanın iyileştirici, arındırıcı gücünün bilincine ilk kez varıyor. Otele dönüp küçük çantasını alıyor. Nasılsa çalışan asansörle aşağı inerken asansörün levhasındaki 12B yazısını göz kalemiyle silip yerine 13 yazıyor. Bir başka şehirde bir başka sincap vardı. Onunla Moskova'da atsız bir konuk olarak kaldığı, neresi olduğunu bilmediği kasvetli, gri taş bir binanın bahçesindeki kayın ağaçlarının altında tanıştığında New York'u, 13. katı olmayan 16 katlı oteli, o çılgın tutkuyu hepsini çoktan unutmuştu. Moskovalı sincap arka patileri üzerinde ayakta durup kızıl sarı gözlerini hiç ayırmadan gözlerini diktiğinde New York'taki sincabı hatırladı. Yanında ona verebileceği bir şey yoktu. Ayağının altındaki taze yonca çiçeklerinden birkaçını koparıp hayvana doğru uzattı. Sincap bir adım geriye sıçradı ama kaçmadı. Yonca çiçekleriyle de ilgilenmedi. Dost olduğunu ağaca tırmanmak için omzuna sıçrayarak gösterdi. Ertesi gün aynı ağacın altına bir külah cevizle gitti. Arkalığı kırık banka oturup sabırla beklemeye başladı. Haziran'ın ilk günleriydi. Hava sıcak ve sakindi. Akkavaklardan dökülen pamukçuklar yeşil çimenlerin üstünde, bahçe patikalarının kenarlarında kümeleniyor, oradan oraya uçuşuyordu. Başını kaldırıp acı yeşil yapraklı ağaçlara baktığında Haziran karlarını ilk kez gördü. Akkavakların Haziran karları yumuşacık, ılık, usul usul yağıyordu. Hava bu kadar sıcak olmasa, Haziran ayında olduklarını bilmese, kavak pamukçuklarını gerçek kar tanecikleri sanabilirdi. New York'taki sincapla çok soğuk bir kış günü beyaz bir şehirde tanışmışlardı. Moskova'daki sincap bir Haziran günü ak kavaklardan yağan ılık karlarla geldi. Cevizlerin tümünü yedi ve sonra her gün aynı saatte arkalığı kırık ahşap bankın üstünde onu bekledi. New York yanık soya yağı kokulu, loş, süt mavisi bir keder, karların arasında sincabi bir tutkuydu. Uzaklarda kalmıştı, unutulmuştu. Moskova, Haziran karları, nefti yeşil kayın ormanları, inancın ve bilimin Kâbesi, umudun kızıl yıldızıydı. New York kaçıştı, Moskova sığınak. Aylardır bu büyülü şehrin sokaklarında, parklarında, meydanlarında, nehir boylarında, müzelerinde, her istasyonu bir başka görkem, bir başka sanat galerisi olan metrosunda, alınacak mal bulunamayan kalabalık dükkanlarında yalnızlığını dolaştırıyor, İnsanlığın kurtuluşuna doğru giden yolun başlangıcında, sıfır noktasında yeni toplumu, yeni insanı anlamaya çalışıyordu. İçki satan dükkanların önündeki uzun kuyruklara girer, kendilerinden biri sanarak sordukları anlamadığı dilden sorulara, mükemmel bir aksanla Rusça bilmiyorum cevabı vererek şaşırtır, kuyrukta sıra geldiğinde vodka alabilmek için elinde tuttuğu bahşişi gösterir, bu usulü, yabancı ülkelerden gelen konuklarla ilgili dairenin ileri gelenlerinden birinden öğrenmişti. Birkaç tutam yeşillik ya da zavallı küçük çiçek buketleri alabilmek için başları allı güllü örtülü şişman köylü kadınların tezgah açtıkları uzak pazarlara gider, Devrim Müzesi'nde saatler geçirir, özel izinle girdiği Lenin Kütüphanesi'nde erişebildiği kitapları yutarcasına okur, tanıdıkça, gördükçe, okudukça büyüyen, artan sorularına cevap bulmaya çalışırdı. Kızıl Meydan'da Kremlin'in Kızıl Yıldızı'nın ve Lenin'in mozolesinin karşısında durup, mozolenin önündeki hiç bitmeyen ziyaretçi kuyruğunu, mozoleyi bekleyen üç kuvvetten üç askeri, Kremlin'in üstünde dalgalanan kızıl bayrağı seyrederdi. Kuyruğa girip onun mumyasını görmeyi hiç istemedim. Sorduklarında gördüm dedim ama yalandı. Onu neden askerlerin beklediğini de anlamadım. Devrimi yapan işçiler ve köylüler değil miydi? Sonra Kızıl Meydan'ın masal filmlerindekine benzeyen binalarının önünden geçip, başka hiçbir kentte görmediği genişlikte caddeleri aşıp nehir kıyısına ulaşırdı. Bu kentte her şey gizli bir el tarafından derlenip düzenlenmişçesine yerli yerinde ve donuktu. Her şey, herkes ardında bir giz saklar gibiydi. Soru sorduklarınız aynı cevapları verir, dükkanlarda hep aynı mallar bulunur, kitaplar aynı şeyleri aynı üslupla anlatırdı. İnsanların gürültücü ve taşkın neşeleri, şarkılarına yansıyan derin duygu ve kederleri aynı güç, aynı tınıyla bir isyan gibi yükselir, gök gürültüsü gibi patlar ve birden iner rüzgar gibi durulur, sessizliğe, belki de çöküşe ve hüzne kavuşurdu. Yüzlerce ulusun, yüzlerce halkın, tüm renklerin, ırkların, dillerin kaynaştığı bu kentin, insanı hem hayran bırakan hem de tuhaf bir korkuyla ürperten maskesini aşıp yüreğine, gerçeğine varamadığını, o yasak bölgede anlayamadığı, ulaşamadığı bir giz olduğunu sezerdi. Mayıs'ın ilk günü, 1 Mayıs kutlanıyor. Resmi tören her zamanki gibi tiyatro düzeninde. Parti büyükleri 70 yıldır değişmeyen giysileriyle 70 yıldır değişmeyen düzende sıralanmışlar. Askerler, tanklar, silahlar, füzeler geçiyor. En büyük ütopyamız barış değil miydi? Silahların, askerlerin ne işi var bu meydanda? Ütopyaya varabilmek için düşmanı yenmek gerek, doğru. Ama neden bugün, neden 1 Mayıs'ta? Barışa silahla, aşka nefretle, doğruya yalanla varılamayacağını, kötü araçla güzel amaca ulaşılamayacağını henüz bilmiyorum. Henüz belli belirsiz sorular soruyor, kitaplarda hepsinin köşeli, mutlak cevapları bulunan, sorana kuşkuyla bakılan sorular. Sonra fabrikalar, iş yerleri, işçiler, kolhozlar, köylüler, kadınlar, gençler, öğrenciler, çoluk çocuk tüm halk, ellerinde çiçekleri, bayrakları, flamaları ile enternasyonalı söyleyerek geçiyorlar. İçi ısınıyor, büyük koroya ve kalabalığa katılıyor. Onlarla birlikte meydanlardan, caddelerden, nehir boylarından akıyor. Bu yanılgı olamaz, yalan olamaz, düzmece bir gösteri olamaz. Burada yığınlar var, halk var, geleceğin kurucusu işçi sınıfı var. Aynı inancı paylaşan kalabalığın içinde eriyerek mutlu oluyor. Elindeki solgun kırmızı karanfili sallayarak geçitte katılıyor. Henüz insanlığın kurtuluşunun anlamını, sınıfın kurtuluşunun, bireyin mutluluğunu sağlayıp sağlayamayacağını sorgulamıyor. Moskova, Kızıl Meydan'ın görkemi, Gorki Caddesi'nin kalabalığı, gelinlerin uğur sayıp bir adak yerini ziyaret eder gibi, telleri duvaklarıyla gittikleri meçhul asker anıtı, devlenin heykelleri, soğan kubbeli, altın yaldızlı masal kiliseleri, bir bilim kurgu kenti dekorundan fırlamış Stalin gökdelenleri, Nazım'ın bir çınar altında yattığı anıtsal mezarlık, rutubetli iç avluları küf ve yosun kokan kasvetli binalardı. Yüz binlerce kişinin bir ağızdan söylediği enternasyonaldi. Bayram günlerinin iğne atılsa yere düşmeyen kalabalık meydanlarının gürültülü, taşkın neşesiydi. Modası hiç geçmeyen o çiçorniyaydı. Balalaykalardı. Partizan türküleri ve ateşli aşk şarkılarıydı. Yeşil, kırmızı, sarı giysili, uzun topuklu, abartık kabarık saçlı, boyalı, neşeli, rüküş kadınlar, sessiz sarı benizli suskun adamlar, şişman, neşeli, içkici beyler, bozkırların hüznü, yüzlerce yıllık kayın ormanlarının derin yeşili, taşkın Slav ruhu, renklerin cümbüşü, kendi kaderleriyle birlikte insanlığın kaderini de değiştirmek için ayaklanan halkların başkenti, yüzyılın en müthiş, en görkemli macerasının beşiğiydi. Orada her şey insanlığın muhteşem serüveninin boyutlarındaydı ve bu dev boyut insanın omuzlarına ve ruhuna çöküyordu. New York'ta kör kütük aşıktı. Moskova'da kör kütük komünist. New York'ta tutkulu bir orospuydu, Moskova'da masum eş. New York'ta kadındı, Moskova'da devrimci. Ve her iki şehirde de yalnızlığına eşlik eden evcilleştirilmiş sincapları vardı. Ve her iki şehirde de umutsuzca hiç elde edemeyeceği bir şeyin, birinde tükenmiş bir aşkın, birinde kurtuluş ütopyasının peşinden koşuyordu. Hayır, bu şehre bir daha dönmemeliydi. Dönüşün, çaresiz bir paganın putları yıkılmış Kabe'ye dönüşü kadar acı olacağını seziyordu. Yine de ihanet eden sevgilinin kezzapla parçalanmış yüzünü son bir kez görmek ister gibi acıyı sonuna kadar katıksız yaşamak ve noktayı koyabilmek için döndü. Soğan kubbeleri, geniş caddeleri, bilim kurgu dekoru gökdelenleri, kayın ormanları, büyük ve kasvetli binalarıyla şehir yine aynı şehirdi. Moskova nehri yine öyle dolu dolu sapsarı akıyordu. Kızıl Meydan yine kalabalıktı ama Lenin'in mozolesinin önünde kimseler yoktu. Kremlin'in kızıl yıldızı, bir zamanlar yakuttan olduğuna inanırlardı, artık parlamıyordu, sökülmüştü. Yırtık giysili aç çocuklar turist gruplarının çevresinde dolaşıyor, para, sigara ne verirsen dileniyorlardı. Şehrin birlik sokaklarından, caddelerinden geçti. Işıklı vitrinlerin, renk renk kahvelerin, neon lambalı reklamlarıyla eğlence yerlerinin önünde durdu. Son moda giysiler, pahalı parfümler, süs eşyaları, en nadide yiyecekler, çeşit çeşit içkilerle dolu çarşıları dolaştı. Sevdiği heykelleri, özlediği rutubetli iç avluları aradı. Tam şurada, ulu kayınların ve akkavakların gölgelediği sokağın köşesinde küçücük bir pasta fırını vardı. Kütüphanede, arşivlerde çalışmakla geçen bir günün sonunda, odasına gitmeden önce fırına uğrar, ay çöreği, piroşka ve eğer kalmışsa bir parça kakaolu kek alırdı. Sonra elinde, kaba ambalaj kağıdına özensizce sarılmış küçük paketiyle, yolu uzatma bahasına Nazım'ın penceresinin altından geçerdi. Kapısının üstünde, Nazım Hikmet'in Moskova yıllarının bir bölümünde bu evde yaşayıp burada öldüğünü yazan bir tabela bulunan eski taş binanın önünde durur, sürgünün tanıdık kederini paylaşır, bir dua okur gibi Nazım'dan bir dize okurdu. Pasta fırını orada yoktu. Belki öteki sokağın köşesindeydi ama hayır olamaz, tam buradaydı. Köşedeki sokak levhası yerinde duruyor, kiril harflerini zorlukla söküyor. Oysa epeyce ilerlemiştim, okumakta zorlanmıyordum. Sokak bu sokak. Küçük fırın kapanmış. Yerinde sadece yırtık kara bir perde var. Geniş yeşil alanın ortasındaki patikalardan akkavakların altından yürüyerek karşıya geçiyor. Ilık, yumuşak, sessiz haziran karları bu ağaçlardan yağar, kaldırımların kenarlarında kümelenirdi. Nazım'ın penceresi tam karşıdaydı. Ölümünün üstünden yıllar geçmiş de olsa pencerenin camına kendi elleriyle astığı süsler, memleket işi kara gözlü Hacivat, yeşil yapraklı saksılar arasından dostlara merhaba derdi.